Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İftar Sevinci'ne hoş geldiniz. Bu akşam da sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Şu anda bizlere kulak veren, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Erkam Radyo'ya kulak veren bütün dinleyenlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz ve bu akşam da İftar Sevinci'ne başlıyoruz. Bugün 13 Ramazan 1440 Cumartesi değerli dinleyenlerimiz. Evet, yavaş yavaş Ramazan ayının ortasına doğru yaklaşıyoruz. 13 günü geride bırakıp son 15 güne doğru yaklaşıyoruz artık. Ramazan-ı Şerif'in ortasında bu mağfiret, af dileme ve bağışlanma günlerinde inşallah bağışlananlardan oluruz diyoruz. Ve bu akşam İstanbul için iftar vaktini paylaşarak devam edelim. Saatler 20-24'ü gösterdiğinde İstanbullular sofralarda, sofra başında iftar vaktini bekliyor ve iftarlarını yapıyor olacaklar. İnşallah oruçlarını açıyor olacaklar 20-24'te inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, İftar Sevinci programında ikinci bölümde bugün misafirimiz kim olacak peki, onu da sizinle hemen paylaşmak istiyorum. Evet, ilahiyatçı, yazar Doktor İhsan Şen Ocak, Profesör Doktor İrfan Gündüz Hoca'nın bu akşamki misafiri olacak Erkam Radyo stüdyolarında ve kendileri Ramazan'ın fazileti, Ramazan'da nasıl bir mümin olmalı konusu üzerinde sohbet gerçekleştirecekler, hasbihal edecekler. İkinci bölümde bu güzel sohbeti kaçırmayacağınızı ümit ediyoruz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi yine çok kıymetli bir hocamızdan dinleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz programımıza. Buyurun efendim.
Hud Suresi 110 ila 115. ayetler. Okuyan Numan Akbaş.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ فَيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم.
نومان أكباش'ın tilavetinden Hud Suresi 110 ila 115. ayetleri dinlediniz.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah, iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Azim olan Allah, doğru söyledi. Ramazan Cumartesi akşamında İftar Sevinci programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı iftarlar, hoş geldiniz diyoruz. Ve şu anda yollarda iftar saatinde evlerine ulaşmaya çalışan bütün dinleyenlerimize, bize kulak verip vermeyen herkese hayırlı yolculuklar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Evlerinde iftar sofraları kuran annelerimize, hanımefendilere kolaylıklar diliyoruz. Ve iş yerlerinde hem oruçlu olarak çalışan bu vakitlerde hem de iftar saatini bekleyen bütün çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz, hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Evet, Erkam Radyo'da iftar sevincine Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimleriyle devam edeceğiz ve bakalım bu akşam hangi ülkeyle irtibat kuracağız? Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da İftar Sevinci'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerine bakacağız. Şimdi de yine güzel bir ülkeye uzanacağız. Bu kez Kosova'ya gidiyoruz ve şu anda telefon attığımızda Hüdayi Vakfı Kosova Ülke Koordinatörü İsmail Selim Bey var. İsmail Bey'den orada yaşanan Ramazan heyecanını ve aynı zamanda Hüdayi Vakfı'nın oradaki çalışmalarını konuşacağız. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun. Biz de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kosova'dan ana ülkemize selamlar olsun diyoruz inşallah.
Evet, İsmail Bey, şimdi Ramazan ayı paylaşmanın, yardımlaşmanın doruğa çıktığı bir ay. 365 gün Hüdayi Vakfı orada çalışmalarına devam ediyor. Peki Ramazan'da neler yapıyorsunuz? Ramazan heyecanını nasıl yaşıyorsunuz Kosova'da? Bundan bahsedelim, buyurun.
Ramazan sevinci tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi Kosova'da da çok diri bir şekilde yaşanmaktadır. Yine buna da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımızın çok güzel, değerli katkıları vardır. Çünkü 90'lı yıllardan beri Hüdayi Vakfı'nın iftar sofraları, erzak ve gıda paketleri kesintisiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Kesintisiz bir şekilde diyorum, çünkü burada her ay ihtiyaç sahibi insanlara yardım paketleri ulaşmaktadır. Sadece Ramazan'dan mukayyet değildir bu. Ramazan dışında da ihtiyaç sahiplerine erzak ve gıda yardımları ulaştırılmaktadır. Ramazan-ı Şerif hem halk bazında hem Hüdayi Vakfımızın buralarda bulunan müesseselerinde öğrencilerle, halkla, efendim mahalleliyle bir kaynaşma, bir muhabbet, bir sevgi içerisinde ortak sofralar, karma sofralar kurularak Ramazan sevinci birlikte yaşanmaktadır. Efendim, bu hem Prizren'de, hem Zakova'da, hem Priştina'da, hem Viti ve onun külliyesinde bu iftar sofraları efendim en güzel bir şekilde kurulmakta, halkla iç içe beraber idrak edilmektedir. Bu anlamda da Ramazan sevinci Kosovalılarla gönül birliği içerisinde efendim idrak edilmektedir. Ben bu noktada şunu da ifade etmek isterim. Esasen bu iftar sofraları, bu Ramazan sevinci, bu erzak yardımları bir maddi yardımın ötesinde esasen manevi bir eğitim boyutuna da ulaşmış bulunmaktadır. Malum Balkan coğrafyası 100 seneye yakın bir zaman dilimi bizim gönlümüzden, efendim zihnimizden biraz uzaklaştı, bir fetret dönemi yaşadı. Bu fetret döneminde bazı manevi değerler yok olmaya yüz tutmuştu. Bu vesileyle yeniden bu Ramazan organizasyonları, Ramazan sevinci, iftar ve gıda yardımları vesilesiyle yok olmaya yüz tutan manevi değerlerden infak, iftar, sahur, zekat ve hayriye gibi kavramlar ve duygular insanların zihinlerine tekrar yerleşmeye başladı. Gönül dünyalarında tekrar vücut bulmaya başladı. Bu anlamda sadece şunu ifade etmek istiyorum.
Buyurun efendim.
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımızın bu değerli organizasyonları esasen kaybolmaya yüz tutan değerlerin yeniden ihyasına vesile oldu. Şimdi ben buradaki dini, genel dini otoritelerle zaman zaman görüşüyorum. Onlara şöyle bir sualde bulundum. Dedim ki işte Hüdayi Vakfı ve benzeri dini müesseseler buraya geldikten sonra dini hayatta ne gibi değişiklikler, ne gibi efendim artı ve eksiler meydana geldi diye bize şunu ifade ettiler. Dediler ki dini müesseseler, hayri müesseseler buraya gelince, sizler buraya gelince buradaki bizim kurban bağışçılarımızın sayısı arttı. Zekat, fitre ve benzeri efendim hayriye ve infakların sayısı arttı. Bu anlamda güzel katkıların olduğunu söyledi. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Muhterem İlam radyo dinleyicilerine, biz buralarda belki çok sade, çok küçük şeyler yaptığımız düşünülebilir ama esasen yapılan şeyler çok büyük, değerli ve kalıcı hizmetlerdir. Bunların maddi boyutundan daha ziyade insanların zihinlerinde kalan manevi ve eğitim boyutudur. Bunu da ifade etmek isterim.
Evet. İsmail Bey, peki Ramazan Kosova'da sosyal hayatta ne gibi değişiklikler getirdi beraberinde? Orada yaşadığınız, unutamadığınız ilginç bir hatıranız var mı? Bir de Türkiye Hüdayi Vakfı denilince oradaki insanların zihnindeki karşılık nedir? Bunu da bizimle paylaşabilir misiniz?
Yani Türkiye'nin karşılığı esasen kelimelerle kolay ifade edilecek bir şey değildir. Çünkü bizim bu coğrafyayla 500 senelik ortak bir kaderimiz var. Etle tırnak gibi olmuşuz. Bu coğrafyada hiçbir kelime Türkçe bilmese bile bir insan, onun Türkiye'de bir akrabası, bir eşi, bir dostu, bir hukuku vardır.
Evet.
Birçok Türkçe kelime burada kullanılır. Onu da bu anlamda ifade etmek isterim.
Hı hı.
Buraya özgü, mesela benim zihnimde canlı kalan, özellikle Filizler için söylüyorum, burası bir hafızlar yurduymuş Osmanlı döneminde. Osmanlı'dan sonra 1950'li yıllara kadar Osmanlıca eğitim burada devam etmiş. Ben özellikle şunu da söylemek istiyorum.
Buyurun lütfen.
Biz izdivacımızı buradan yaptık. Bizim nikahımızı kılan rahmetli bir aziz hafız vardı. Allah rahmet eylesin ona ve tüm geçmişlerimize, bütün hocalarımıza, din eğitimine, hizmeti ve katkısı geçmiş bütün hafızlarımıza. Bizim nikahımızı 2002 yılında Osmanlıca kıydı. Yani Osmanlı bakiyesi bir ulu çınardı.
Evet.
Az önce ifade ettiğim gibi Osmanlıca din eğitimi 1950'li yıllara kadar devam etmiş. Efendim yine burada mukabeleler, efendim hatimle teravihler, bayanların mukabelesi, bu anlamda bizim de hafızlık kurslarımızda ve yurtlarımızda halkla iç içe çok güzel bir şekilde icra edilmektedir. Yine Osmanlı bakiyesi hafızlarımız 75-80'li yıllara kadar bu mukabele hizmetini ve geleneğini devam ettirmişler. Ve bugün de bizler onların bırakmış olduğu yerden efendim bu din hizmetlerini, mukabele olsun, hatimle teravih olsun, İftar organizasyonları, gıda yardım organizasyonları ve benzeri organizasyonlara efendim onlardan bayrağı alarak devam ediyoruz.
Evet. Peki son olarak İsmail Bey, bizi şu anda dünyanın dört bir tarafında, Türkiye'nin farklı noktalarında dinleyen dinleyicilerimize orada yapılan yardımların önemi noktasında neler söylemek istersiniz? Hangi mesajları vermek istersiniz? Buyurun.
Şunu ifade etmek isterim. Esasen Hüdayi Vakfımızın ve hayri kurumların yapmış olduğu efendim bu hayri organizasyonlar sadece maddi boyutuyla sınırlı ve mukayyet düşünülmemeli. Biraz önce ifade ettim. İşte burada kaybolmaya yüz tutmuş efendim dini ve kültürel değerlerin yeniden canlanmasına vesile oluyor. Dolayısıyla bu organizasyonların bir kenarında olmak lazım ve bu coğrafyaları gelip yerinde görmek lazım. Çünkü bu coğrafyaların kalbi Türkiye ile atıyor. Türkiye ile, Türkiye'de güzel bir şey olduğu zaman buradaki insanların yüzüne o tebessüm yansıyor. Türkiye'mizde olumsuz bir şey olduğu zaman aynı şekilde onun hüznünü burada gönüllerinde hissediyorlar. Yani Türkçe bir kelimeyle ifade etmek gerekirse buradaki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz Türkiye ile yatıyorlar ve Türkiye ile kalkıyorlar. Ve Türkiye'ye çok ciddi dualar ediyorlar. Bu hayri hizmetleri yapan, özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin, yurtlarda kalan kızlarımızın, efendim erkek öğrencilerimizin velileri her vesileyle toplantılarda, eğitim veli toplantılarında görüştüğümüz zaman minnettarlıklarını, müteşekkirlik boyutunu efendim her vesileyle ifade ediyorlar. Olay şu, savaş geçeli 20 küsur yıl oldu, 20 yılı geride bırakıyoruz. Ama savaşın etkileri bitmemiş. Fakirlik efendim bu coğrafyada, bu coğrafyalıların bir kaderi. Büyük bir göç var Avrupa'ya. Bunun sebebi işsizliğin çok yüksek olması, işi olanların da ücretlerinin çok düşük olması. Dolayısıyla yardıma muhtaç insanların, efendim eğitim desteğine ihtiyacı olan insanların sayısı fazla ve bu ihtiyacı Türkiye'mizin güzide kurumlarından Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımız 90'lı yıllardan beri buna bir manevi soluk olduğu için, manevi ve maddi destek olduğu için insanların efendim Hüdayi Vakfımıza, onun gönüllülerine çok ciddi duaları ve teşekkürleri var. Bu vesileyle bunu da burada tecrübe eden, yaşayan birisi olarak ifade etmek istedim.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kosova'daki kardeşlerimize, sizlere selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Çok sağ olun.
Biz de Aziz Muhammed Hüdayi Vakfımıza, onun değerli mütevellisine ve gönüllülerine şahsımız adına ve Kosovalılar adına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı dualar ediyoruz ve şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz.
Değerli dinleyenler, Hüdayi Vakfı Kosova Ülke Koordinatörü İsmail Selim Bey telefon hattımızdaydı ve Kosova'da yaşanan Ramazan sevincini konuştuk. Kendileri bizlerle orada Ramazan'a dair yaşananları paylaştı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Efendim Hüdayi Vakfı'nın Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda yaklaşık 40 ülkede açtığı iftar sofralarına ve erzak paketlerine siz de katkıda bulunmak istiyorsanız, bu hayır yarışına siz de ortak olmak istiyorsanız, hudayivakfi.org web sitesi üzerinden bağışta bulunabilirsiniz. Bir ailenin erzak paketini karşılayabilirsiniz. Bu 120 lira karşılığında ya da bir kişilik iftar için 25 lira bağışta bulunabilirsiniz. Ya da iftar, fitre, fidye kelimelerinden herhangi birini yazarak 4948'e kısa mesaj gönderip 25 lira bağışta bulunabilirsiniz. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları, tutmuş olduğunuz oruçları şimdiden kabul buyursun efendim. Allah razı olsun sizlerden ve Hüdayi Vakfı'nın bu çalışmalarında emeği geçen 7'den 70'e herkesten diyoruz ve İftar Sevinci programına devam ediyoruz. Efendim İftar Sevinci programında yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da İftar Sevinci'ndeyiz. Ve İftar Sevinci'ni, Ramazan mutluluğunu, Ramazan ayının bu güzel günlerini birlikte paylaşıyoruz. Erkam Radyo frekansları aracılığıyla dünyanın dört bir noktasına sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Efendim şimdi sırada sokak röportajları var. Kıymetli arkadaşlarımız Safa ve Sami yine sokakta. Mikrofon uzattılar İstanbullulara ve vefa nedir diye sordular. Vefa gerçekten de İstanbul'da bir semt adı mı yoksa başka şeyleri de çağrıştırıyor mu? Başka bir anlamı da var mı? Bakalım neler söylenmiş.
Erkam Radyo'dan geliyoruz. Vefa kelimesini soruyoruz. Vefa kelimesi sizin için ne ifade eder?
Vefa kelimesi hocam çok önemli bir şey insanın hayatında. Hocam vefa unutmamaktır. Ne olursa olsun karşısındaki kişiyi hayatının belli bir yerinde saklamaktır. Yani şurada hissetmektir vefa. Çok teşekkür ederim.
Vefa bir insanın kendisine zerre yararı olmuş bir insanı hayatı boyunca, ömrü boyunca yad etmesidir. Yani bu illa şatafatlı gösterişli bir iltifat olmasına gerek yok. Dualarında yani bir namazda mesela aklından geçirse o ona vefasını göstermiş olur. Yapılan en ufak karşılığın en güzel şekilde mukabele etmektir. Yani vefa bence odur.
Üzerinizde hakkı olan kişiye hakkını teslim etmek.
Vefa zaten gönülden yani bir borç gibi, bir hüküm gibi bir his uyandırıyor insanda ilk başta. Tabii vefalı olmak, vefa bunlar geçmişe duyulan bir özlemi de hatırlatıyor. Çünkü hep vefasız oldu diyoruz, cümle içinde kullanıyoruz. Ama ne yazık ki vefayı da yavaş yavaş unutuyoruz. Kısaca özetleyecek olursam yani vefa yapılan bir şeyi boş geçmemek. Geçmişte olsun, şimdi olsun bir şeye değer verdiğimizde ona karşı gösterdiğimiz aslında bir ilginin tezahürü de olabilir. Vefayı kazanmak için bir kere sünnet seniyeden uzaklaşmamak lazım.
Uzun yıllar sonra bir dostumun beni araması.
Vefa arkadaşlarımıza arkasını, yani zor gününde yanında olmak. Yani sadece iyi günde değil de, yani iyi günde herkes beraberiz, arkadaşız falan. Ama kötü günde de yanında olabilmektir yani arkadaşın, dostun. Yani kaldığın yerin, yurdun, yetiştiğin mekanın. Vefa benim için bu.
Yani eski dostlara karşı mesela ben üniversite öğrencisiyim. Liseden arkadaşlarımız hiç arayıp sormuyor. Yani vefasız aslında, tam kelime anlamını söyleyemesem de bu örnek uygun. Yani en azından bir arayıp hal hatır sorsalar yeterli olur benim için. Yani ben elimden geldiği kadar aramaya çalışıyorum yine ama karşıdan da bir hareket olmayınca ben de yani talepte bulunmuyorum dolayısıyla.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İftar Sevinci programında 13 Ramazan Cumartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. Birlikteliğimize devam ediyoruz İftar Sevinci'nde ve yavaş yavaş da bu bölümü noktalıyoruz. Günün duasını paylaşacağız birazdan ve amin diyerek sözü Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamıza bırakacağız. Peki bu akşamki misafirimiz kim İftar Sevinci'nde, hemen onu bir kez daha duymayanlar için paylaşmış olalım ya da duyup da unutanlar için paylaşmış olalım. Değerli dinleyenler, bu akşamki misafirimiz İlahiyatçı yazar Doktor İhsan Şen Ocak olacak ve Ramazan'ın fazileti, Ramazan'da nasıl bir mümin olmalı konusu üzerinde güzel bir hasbihal, güzel bir sohbet gerçekleştirecekler bu kıymetli iki hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz ve İhsan Şen Ocak Hoca. Evet, ikinci bölümde bu sohbeti dinleyebileceksiniz birazdan. Peki bu akşam iftar sevincini hangi dakikada yaşayacağız? Efendim, İstanbul için iftar vakti bu akşam 20.24. Allah kabul buyursun ve dualarınızda, o anda yapacağınız dualarda İslam ümmetini, mazlumları, mağdurları ve bizleri, fakiri ve bütün dinleyenlerimizi unutmamanızı istirham ediyoruz. Bizleri de ismen zikrederseniz seviniriz. Evet, günün duasını paylaşalım efendim. Sonrasında da ara vereceğiz, ikinci bölüme geçeceğiz. Allah kabul etsin. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Allah'ım, bugün de iyilik ve ihsanı bana sevdir. Fısk ve günahtan beni nefret ettir. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl. Yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı. Amin.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, İftar Sevinci programında sizlerin huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi güzel bir misafirimiz var ve misafirimiz de bu sevince müştereken katılmak istiyoruz. Sizlere hayırlı iftarlar temennisiyle sözlerimize başlıyoruz. Bugünkü misafirimiz İhsan Şen Ocak hocamız. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk hocam.
Yani sizin Samsun'da güzel hizmetler ifa ettiğinizi biliyoruz.
Estağfurullah.
Allah sayenizi meşgul etsin.
Amin inşallah.
Ama biz inşallah. Tabii isterseniz biz konu üzerinde ben size soru da sormayacağım ama Ramazan, Ramazan'ın fazileti, Ramazan'da ne yapmamız lazım, nasıl bir insan olmamız lazım, nasıl bir mümin? Ben özellikle hep genelde İslam dininin istediği insan tipi, özelde Ramazan ve orucun yetiştirmek istediği Müslüman ve insan tipi nasıl olmalı? Dilerseniz öyle böyle başlayalım. Yani sizlerin sohbetine dinleyicilerimizin ihtiyacı var. Buyurun.
Estağfurullah hocam. Allah Teala Ramazan-ı Şerif'i ümmet hakkında, hepimiz hakkında hayırlara vesile kılsın.
Amin. Amin.
Tabii tasavvuf sizin alanınız, yolunuz. O zaviyeden belki Ramazan-ı Şerif'e bakarsak, oruçla alakalı malum ailemiz olduğu üzere kudemamız diyor ki tehzibun la tehzibun, oruç ruhu güzelleştirmek, yeni bir nizama koymak, iman İslam nizamında onu yeniden yoğurmaktır. Yoksa aç bırakarak azap etmek değildir. Bedenimizi alıyor, ruhumuzu alıyoruz bir kalıbın içine koyuyoruz oruçla beraber kemal bulması için. Ayet-i kerimede de hocam, ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumussiyamu kema kütübe alellezine min kablikum buyuruyor Cenab-ı Hak. Belki şöyle anlamak gerekiyor. Ya eyyühellezine amenu diyerek iman edenler, iman edenlere bir hitap var. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Yani Amerika'da şöyle bir kanun çıksa, işte şu saatten şu saate kadar ekonomik kriz var, İnsanlar yemesinler deseler, evlerine ya da kapalı mekanlara insanlar çekildiği zaman yerler. Kimse buna engel olamaz. Fakat Allah Teala bizi bir mektebe alıyor. Zenginler, fakirler hepsi en şarktan en garba kadar ve sarayda, gece konduda hepsi bunun içine giriyor. Ve Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an-ı Kerim de hocam, malumlarınız tabii, yani biz burada kardeşlerimize konuşuyoruz ama ben İmam Hatip'teyken hocamın ta o zamandan beri kitaplarını okuyorduk.
Allah razı olsun.
Elhamdülillah çok şey hocamdan öğrendik, istifade ettik. İnşallah bir suyu edep hali olmuyordu böyle konuşurken.
Estağfurullah.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ayı, Ramazan ayı aynı zamanda ve de oruç, sanki ahkam-ı Kur'aniye'yi oruçlu halde fıtrat daha, ruh daha kamil bir şekilde kabul edebiliyor. Zengin, fakir hepsi aynı eğitime tabi tutuluyor. Bir oruç eğitimi var, Ramazan eğitimi var. Rabbimiz de ya eyyühellezine amenu hitabıyla bunu ancak siz yapabilirsiniz.
Ben burada orucu bir oruç eğitimi olarak görüyorum.
Ya oruç, evet. Ya oruç, evet
oruç,
hocam.
Oruç, oruçtan oruca.
Ya. Yani fakir, zengin, alim, cahil hepsinin bir Allah Teala bir orucu var.
Tabii şimdi bizde sadece namaz değil müminin miracı.
Oruçta.
Ben oruçtan oruca yolculuk diye öyle görüyorum. Yani Ramazan'da.
Oruçtan oruca.
Oruca. Evet. Allah'a doğru yükselmek.
Evet.
Yani aşağıdan, balçıktan kendimizi sıyırıp, çamurdan kendimizi sıyırıp biraz asumana doğru yükselmeye çalışmak. O yüzden çok önemli addediyorum. Allah razı olsun. Bak, güzel noktalara temas buyuruyorsunuz.
Estağfurullah.
Evet.
Yani bir de hocam şöyle bir nokta var. Hani ayet-i kerimenin devamına baktığımızda kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum. Belki Ağustos ayında sahur vaktinden iftara kadar aç kalıyor, çalışıyor bağında, bahçesinde, susuz kalıyor. Ama Allah Teala onu bütün bir enbiya ile bir yolculuğa alıyor. Sizin ifade buyurduğunuz gibi oruçtan uruca. Yani bizden öncekiler de oruç tuttu. Kemâ kütübe alellezîne min kablikum. Sanki Nemrud'a direnen İbrahim Aleyhisselam'la beraberiz, bir Ağustos ayında oruç tutuyoruz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam hastalığın pençesinde onunla beraberiz. Musa Aleyhisselam'la beraberiz. Efendimiz Aleyhisselam'la. Bir de hani Ramazan'ı genelde şöyle anlaşılıyor ya hocam. İşte ikinden sonra yatalım, istirahat edelim, iftarı bekleyelim. İmam Gazali Hazretleri malum halleriniz olduğu üzere uyumayın diyor. Yani orucun o açlığını hissedin, nefsi terbiye edin. Sofralar Ramazan'dan önce nasılsa aynı olsun. Yani Ramazan'dan önce iki çeşit diyorduk, Ramazan'da beş çeşit diyorsak o zaman nefsin önünü açmış oluyoruz. Ramazan'la ruhumuzun önünü açacaktık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sanki sofrasına oturuyoruz. Ondan önceki enbiyanın sofrasına oturuyoruz. Ramazan'la bir okuldu. Sonu da lealleküm tettekûn diye bitiyor ayet-i kerime. Muttakiler makamına bizi taşıyor. Bir eğitimdeyiz. Yani adam işte yemek onun ama yemiyor. Ekmek onun, su onun, bütün bunlara malik. Normalde helal olması lazım. Belki bize şunu söylüyor. Yani kendinin olan o ekmeği yemiyorsun, suyu içmiyorsun. Neden? Allah Teala emrediyor. Velillahi mulkü semavati vel ard. Gerçek malik, gerçek sahip o. Peki Ramazan'da bu eğitimi alan birisi, yani kendine ait ekmeği yiyemiyorsa, Allah Teala'nın emri var diye, suyu içemiyorsa, Ramazan-ı Şerif'ten sonra başkasının malına el uzatabilir mi? Devlet malına, millet malına, yetimin malına. Yani eşiyle beraber işte olamaz. Peki gözü başka, sokakta haramlara vesaire vesaireye bakabilir mi? Kardeşlerimiz oruç tutarken esasında neden sahurdan iftara kadar aç duruyoruz, neden bir şey yemiyoruz, su içmiyoruz? Allah Teala bize bir alemden başka bir aleme yürüyün emrini veriyor sanki.
Oruç.
Evet, oruçtan o uruca.
Ya,
evet.
Hatta ben bir de şöyle diyorum esasında, gerçekten orada siz ifade buyurduğunuz konu da çok önemli. Heva ve heves nasıl ilah olur? Cenab-ı Hak pek çok ayeti kerimede siz Allah'tan başka sultan mı arıyorsunuz? Yani kendi beden mülkümüzde otorite sahibi, dediği geçerli olan, fermanı geçerli olan başka bir güç mü arıyorsunuz? Orada saltanat o esasında. Dolayısıyla hatta bir arkadaşımız Kur'an'da uluhiyet kavramı diye bir doktora tezi yaptı. Evet. Baktım orada bu yok, bu taraf.
Evet.
Dedim ki ya sen bunu eksik yazmışsın bak. Eferaeyte men ittekeze ilahehu heva. Heva ve hevesini ilah edineni sen görmedin mi? Heva heves nasıl ilah olur? Biz Allah'ın emrini değil de heva, kendi nefsimizin dediğini yapan bir insan tipi seker. İşte heva ve hevesin ilahlığı budur. İlah demek bizim üstümüzde sözü geçen, efendim saltanatı geçerli olan emir ve yasakları geçerli olan irade neyse odur. Ha, Ramazan bize bir şey gösteriyor. İşte imsaktan iftara kadar o ye demeden yiyemiyoruz. O iç demeden içemiyoruz. Bu ne demektir? Yani Allah'ın iradesine göre hareket eden bir insanı ortaya çıkarmak. Kendi nefsimize, kendi isteğimize değil. O yüzden Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu Hud suresi benim belimi büktü. Niye? Fesdakım kema ümürtir. Hiç kimse canının istediği gibi doğruluk taslayarak ben doğruyum diyemez. Ya Allah'ın istediği gibi dost doğru olmamız lazım ki o istikameti ilahi de gösterdiğimiz titizlik ne kadar hassassa o kadar müstakim oluruz. Yoksa benim canım böyle istiyor. Herkese göre bir doğru olur. Yok öyle bir şey. O yüzden burada Ramazan bir insan tipi inşa ediyor ki o da Allah'ın iradesine göre hareket eden, onun iradesine göre bakan, onun iradesine göre yürüyen, onun iradesine göre yiyen, içen bir insan. Zaten böyle bir insan yetiştirdiği zaman işte oruç gerçekleştirmiş olur.
Muhteşem bir okul hocam. Muazzam bir okul.
Ya, evet.
Hani istikametten bahis buyurdunuz. İnnellezine kâlû rabbunallâhu thumme istekâmu. İmam Nesefi orada istikamet tarif ederken diyor ki el kararu ba'del ikrar. Yani yola bir girdikten sonra hep orada kalır Müslüman. Allah Teala bizi Ramazan ayında oruçla bir yola davet ediyor. Bir de mukabeleler, teravihler, gece boyu kılınan namazlarla ruhumuzu tahkim ediyoruz. Bayram aslında bizi yeni bir hayata alıyor, bir şehadetname veriyor bize, bir diploma veriyor. Bunu inşallah Ramazan-ı Şerif'teki bu manevi havayı Allah Teala korumayı bize nasip eylesin.
Amin.
Bir de Şehrul Musaade diyorlar ya hocam, yardımlaşma ayı Ramazan. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma iftar sofrasına misafir olmadan oturmazmış.
Ya.
Erzurum'dan geliyoruz şimdi. Alvarlı Efe Hazretleri'nin kabrini de ziyaret etmiştik.
Hayır, Allah kabul etsin.
Amin inşallah hocam. Onun o Erzurum kilidi mülkü İslam'ın diye şiirini kabrinden gelirken okuduk. Orada Erzurum'un ikramından bahsediyor. Cömertliğinden yaşlı amcalar vardı. Ramazan Şerif'i sordum nasıl olurdu burada, Ramazan'dan bahsediyor Alvarlı Hazretleri. Dediler ki mutlaka evlerde garip gureba olurdu ve onlara iftardan sonra ikram, para da verilirdi. Hem ikram edilir hem para verilirdi diş kirası diye. Etraftan garip gureba Erzurum'a gelirdi Ramazan Şerif'i orada geçirmek için. Elhamdülillah sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratındaki o yardımlaşmayı Müslümanlar kendi hayatlarına taşımışlar. Bir de şimdi zengin bir adam fakirin halini çok anlamayabilir. Ama sahurdan iftara kadar aç durarak aç kalmanın ne olduğunu anlıyor.
Yeah.
Rabbim herkesi aynı safta topluyor.
Hatta ben şunu da söyleyeyim. Şimdi Ramazan'ın evveli rahmet.
Evet.
Ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş.
Evet.
Ramazan'a erdiği halde cehennemden kendisini koruyamayan insanın vay haline. buyuruyor. Yazık evet. ona diye. Fakat ben diyorum ki ya bir Ramazan bizim ilk 10 gününde bize bir merhamet ve şefkati öğretiyor. Merhamet ve şefkatli bir insan olmamız lazım. Yani sadece kendisini düşünen değil ama toplumdaki diğer insanlara karşı da duyarlı. Özellikle feryat eden fakir fukaraya karşı duyarlı. Esasında bu çıkıyor esas. Dolayısıyla sosyal güvenliğin olmadığı zaman şimdi sosyal sigortalar kurumu yok, emekli sandığı yok. Bağkur yok, o zamanları düşünün. O zamanlar en büyük güvence bir defa Müslümanın kendi kardeşiydi. Komşusuydu.
Evet.
Çünkü Peygamber Efendimiz komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Şehrül müsaade buyurdunuz. Evet. Yani biz bu dayanışmayı gerçekleştirmemiz lazım. Sonra ikinci bölümünde de tam şeffaflaştık. Merhamet abidesi kesildik. Ama bu rahmet ve şefkat ya da merhamet laf emeliyle olmaz. Gördüğümüz yarayı hemen saracağız.
Sarmak lazım.
Efendim düşeni gördüğümü tutup kaldıracağız. Bir aç varsa biz ne gözümüz uyku ne vücudumuz et tutabilecek böyle bir.
Bu şeyde
merhametli
hocam,
bir insan.
Şöyle bir şey anlatıyor. Bu Mişkatül Mesabi şerhi var Ali'l-Kari'nin Mirkat diye. Kitab-ı Savun bölümünde mukaddimesinde olacaktı Allahu Alem. Meşayih-i Kiram'dan birinin yanına giriyorlar kış günü. Abasın duvara asmış, titriyor. Diyorlar ki efendim aba orada alsanız üzerinize titremeseniz. Şimdi kış gününde odun bulamayanlar, yakacak bulamayanlar var, titriyorlar. Allah Teala mahşerde bana soracak, onlar için ne yaptın? Ama benim gücüm yetmezdi onlara odun bulmak, dağıtmak. Fakat onların acısını yaşadım diyebileyim.
Ya Hazreti Mevlana da öyle diyor.
Evet.
Dünyada bir kişi varsa diyor titreyen soğuktan benim ısınmaya hakkım yoktur.
Allahu ekber.
Bu hassasiyet işte. Eşiddâ'u alel küffâru ruhamâ'u beynehum vâli. Müslümanların birbirlerine karşı kelebek kanadı gibi merhameti. Bu Cenab-ı Hak Efendimiz'e kendi sıfatlarından iki tanesini veriyor.
Raufur Rahim.
Bu kadar merhametli. Peygamber Efendimiz biz de öyle olmamız lazım. Ramazan'ın ilk 10 gününü bize öğreteceği şey böyle merhametli ve şefkatli bir insan olmak. İkinci bölümünde mağfiret. Ya tamam biz kendi affedilmemizi bekliyoruz tamam da. Ama biz de üzerimizde hakkı bulunan insanları affedecek kıvamı yakalamamız lazım.
Evet hocam.
Bizim yüzümüzden hiç kimse ne sıratta zorluk çeksin ne de öbür dünyada efendim azap görsün. Herkese hakkımızı helal ediyoruz. Bizde böyle bir de güzel bir şey var. Yani
efendimiz,
ama ikinci bölümde bu ikinci 10 gün.
Evet.
Evet.
Efendimizle alakalı hocam malum aileleriniz bu Kâb bin Züheyd'in kaside-i bürdesi, Bahane Suat kasidesi. Hani Resulullah Aleyhisselam onu Bedir'de fidye almadan serbest bırakıyor ama bir daha sövme diyor. İslam'a hakaret etme. Dönüyor Mekke-i Mükerreme yine hakarete devam ediyor. Mekke-i Mükerreme fethediliyor, kaçıyor, ayrılıyor. Kardeşi mektup yazıyor ona. Diyor ki yani sahabe görürse sana kötülük yapabilir ama peygamber kim gelirse affediyor. Sen de gel diyor. Yani vahşi bile geldi, onu bile affetti. Ya, geliyor.
Ya işte bak. İsve-i Hasene o işte.
Evet.
Efendimizin hocam. Bu tarafı. Evet.
Hatta diyor ya hocam Vahşi'ye. Fehel testati'u en tugayyibe vecek. Yani şöyle kenarda dur da kendini saklasan, seni görünce Hazreti Hamza aklıma geliyor. Burada dur ama çok görünme bana.
Ama Hint de ne yapıyor? Gidiyor ya. Hazreti Abbas'a. Ya Abbas diyor sen iyi bir vasaf-ı nebisin diyor. Peygamber Efendimiz huzuruna benim çıkmamı fazla yasakladı. Öyle bir vasfet ki diyor Efendimiz'i. Bu hilyelerde
Allah Allah.
Hazreti Abbas'ın evet. şeysi ya da Hazreti Ali Efendimiz'in.
Evet.
Onu da diyor o şekilde benim peygamberimi hayal edeyim de manen onunla beraber olayım diyor. Hint'te bunu söylüyor.
Ya. Hocam işte öyle sonra Kâb bin Züheyr geliyor Medine-i Münevvere'ye. Efendimiz Aleyhisselam malum aileleriniz namazdan sonra döner, sohbet eder ya da bir rüya varsa onu tabir ederdi. O da yüzü böyle peçeyle sarılı Allah Resulü Aleyhisselam huzuruna varıyor. Diyor ki ya Resulallah düşmanlarınız gelse sizden af dilese, elinize kapansa affeder misiniz? Affederim diyor. Peki şunları şunları yapan, peki ya, ya Resulallah, Bedir'de fidye almadan bıraktığınız, size söz veren ama yine ailenize sövmeye devam eden Kâb bin Züheyr gelse, af dilese, onu da affeder misiniz? Evet, onu da affederim deyince yüzündeki peçeyi kaldırıyor. Ben o Kâb'ım ya Resulallah diyor. Bir yerinde diyor ki "Uhbirtu enne Resulallah evadeni vel afu inde Resulillahi me'mulu." Dediler ki bana, peygamber seni tehdit ediyor. Haber verdiler ama baktım ki onun katında af var, mağfiret var. Yani yanlışları insanların yüzüne vurmama hali var. Kasideyi bitirince, Bani Suat kasidesini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim köşklerim yok ki şimdi sana bir ev vereyim, saray vereyim. Üzerimde cübbe var, kabul edersen sana onu hediye edeyim. Hani şairler, sultanlar...
Hırkayı saadetini çıkarıyor, giydiriyor.
Hırkayı saadeti çıkarıp giydiriyor. Tabii Ramazan-ı Şerif'te buyurduğunuz gibi o ikinci bölüm mağfiret, oruç tutanlar etrafına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kâb bin Züheyr'e radıyallahu anh'a baktığı zaviyeden bakmayı yakalayabilirlerse oruç uruç olacak inşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi Kâb ibn-i Malik radıyallahu anh.
Evet hocam.
Kâb ibn-i Malik sahabenin en zenginlerinden, gençlerinden ve Tebuk Savaşı'nda Peygamber Efendimiz 3 gün öncesinden hiçbir savaşta aynı gün ilan etmiş, önceden söylememiş ki kimse bilmesin nereye cihat var diye. Bu askeri bir tedbir.
Evet.
Deha. Yalnız bunun bir tek istisnası Tebuk.
Evet.
3 gün önceden ilan ediyor. Kâb ibn-i Malik diyor ki ya hele hazırlanırız diyor. Daha ben nasıl, ben zenginim, bir sürü bizim hizmetçiler var filan diyor. Birinci gün geçiyor. İkinci gün tekrar ya hadi hazırlan sen de filan de diyorlar. Ya diyorlar öyle, onlar hazırlana dursun, benim atım arabatı diyor, ben onların peşinden yetişirim. İkinci günde geçiyor. Üçüncü günde ve nihayet gidemiyoruz şeye. Sonra Peygamber Efendimiz soruyor. Kâb ibn-i Malik nerede diyor, cephede göremiyorum. Sahabenin birisi diyor ki ya Resulallah, o diyor çok zengin oldu. Zenginliği onu gurur ve kibire sevk etti. O yüzden gurur ve kibri bizimle beraber olmasına mani oldu. Bunun üzerine Muaz ibn-i Cebel ona susturuyor. Sus diyor. Niye sen diyor kardeşin hakkında böyle ön yargılı davranıyorsun, hüküm veriyorsun? Ve dönüyor Efendimiz'e, ya Resulallah vallahi diyor hiçbir şeysini bilmiyoruz ama belki meşru bir mazereti vardır diyor Kâb ibn-i Malik. Sonra dönüyorlar. Ve Peygamber Efendimiz yine ilk defa hiç eve gitmeden Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Ve gidemeyenler gelip beyanı itizarda bulunuyorlar, özür diliyorlar.
Münafıklar, yalan beyan.
Üç kişi geliyor. Diyor ki hiçbir mazeretimiz yoktu. Öbürleri uyduranlar var. Onlar affediyor. Evet. Ama diyor ben affettim ama Allah ile şey aranızda. Onu bilemem. Sonra bu üç kişiye belli bir şey koyuyor. Ambargo Peygamber Efendimiz. Aradan 30 gün geçiyor. Hatta bunlara söyleyin diyor, hanımların da babalarının evine göndersinler. Öbür ikisi geliyor. Ya Resulallah biz ihtiyarız diyor. Yani bizim evimize bize hizmet edecek kimse yok.
Müsaade buyurun.
Bizim hanım evde kalsın. Evet. Onlara izin veriyor. Kâb'a diyorlar ki sen de git, bak onlara izin verdi. Ben hangi yüzle gideceğim diye. Ben gencim. Evinde bir sürü hizmetçim var, cariyem var, kölem var. O yüzden diyor ben hangi yüzle gideceğim? Ve gidemiyor tabii. Ve 40. gün bu sefer.
Tamam, evet.
Sonra Peygamber Efendimiz tabi onlara selam vermeyi yasaklıyor.
Yasak.
Selamlarının alınmasını yasaklıyor.
Camide bakıyorum diyor Resulullah, beni görse de ya, yüzünü çeviriyor.
Bakıyorum bak. Gözünü indiriyor, benim yüzüme bakmıyor. Artık diyor dünya bu bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştır.
Ma'le selâsetil lezîne hullifû hattâ izâ tâgat aleyhim.
Ve o ayet-i kerime gelince affediliyor. Ve sonra geliyor birisi. Müjde diyor, hadi Kâb, ayet indi, affedildiniz. Sonra soruyorlar. Ya seni savaşa, peygamberin emir ve komutasında icra edilen bir savaşa, bir sahabeyi alıkoyan gerekçe nedir? Diyor ki bu savaş çok sıcak bir mevsimde, çok uzak bir bölgeye yapılmıştı. Benzediyor sıcakta gölgeye ve olgun meyveye çok düşkündüm. Bunları bulamayacağım endişesi beni bu savaşa katılmaktan alıkoydu. Ya gayet basit. Koskoca bir sahabeyi Peygamber Efendimizin emrindeki bir cihattan alıkoyan şey bir bağlılık, bir bağımlılık. gölge bağımlılığı, evet, tutkunluğu ya da olgun meyve tutkunluğu. O yüzden bizim de işte bu Ramazan, bu bağımlılıklarımızdan, alışkanlıklarımızdan, tutkularımızdan kurtularak, işte Allah'ın emrine göre hareket edebilen, edebilen, onun emrine göre yaşayan bir insan olmamız lazım. Benim bu söylediğim şey, Kâb İbn-i Malik beni çok etkilediği için, bizi de çok basit gibi görüyoruz da, aslında bu bağımlılıklarımız, alışkanlıklarımız, tiryaki olduğumuz nesneler, zaman zaman bizi Allah'ın emrine uymaktan alıkoyuyor. O yüzden bu konuda güzel şeyler söylüyordunuz. Ben araya girdim.
Estağfurullah hocam. Yani güzel kapılar açıyorsunuz. Böyle gece kondulardan saraylara estağfurullah, gidiyorsunuz.
Estağfurullah.
Belki buradan Tebö'ye gidince o bağımlılık, bir de gücümüz, takatimiz ne kadara malikse Allah yolunda onu bezletmek, seferber olabilmek. Aslında Ramazan da bize onu veriyor. Bu noktada Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz de Tebe'ye giderken Allah Resulü aleyhisselam ifade buyurduğunuz gibi soruyor zaman zaman, falan nerede filan nerede diye. Ebu Zer Hazretleri'nin soruyor. Yok diyorlar. Yine onun hakkında da farklı şeyler söylemek isteyenler oluyor. Sonra bir karartı görüyor. Buyuruyor ki kün Ebu Zer. Bu Ebu Zer olmalı. Onun da yaşlı bir merkebi var. Taşımıyor onu. Çölde kuma bata bata yürüyor Allah, Allah Resulü Allah. Aleyhisselam'ın ardından.
Allah Allah.
Efendimiz Aleyhisselam öyle görünce onu buyuruyor ki bu Ebu Zer'dir. Ya'işu vahde, yemutu vahde, ve yuhşeru vahde. Yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşrolur. Tabii aradan yıllar geçiyor hocam. Malumlarınız, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhum gidiyor. Ebu Zer de Rebeze'de, orada ikametteydi. Hanımı var yanında. İşte son anları, hanımı diyor ki, buradan şimdi hac kafilesi de geçmez ki, hac zamanı değil, vefat edeceksin. Ama üzerinde sarmaya bir kefen bile yok.
Allah Allah.
Öyle bir hayat yaşamış ya. Ebu Zer radıyallahu anh. Yani dervişlerin o noktada piri.
Piri tabii.
İmam Rabbani Hazretleri ya. Hocam Ebul Hasan en-Nedvi Rical Fikri ve Davet'i onu anlatırken her şeyini vermiş. Efendimiz Aleyhisselam gibi onunla da bir sıtma hali olmuş. Hanımına demiş ki bir kadın en helal malı mehridir. Kefenin mehrin olsa demiş. Yani yüz binleri, milyonları etkileyen Anadolu'daki o diriliş arka planında İmam Rabbani Hazretleri var Rabbimizin inayet ve lütfuyla. Ama giderken hiçbir şey yok. Hanımının mehri kefeni oluyor.
Allah Allah.
Ebu Zer radıyallahu anh Efendimizin onlar yollarından gittiler. Diyor ki sen beni dışarıya koy. Allah Teala birini gönderir, onlar alakadar olur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Hazretleri de oradan geçiyor. Bakıyor ki bir kadın, yanında bir kız, birinin başında, bir mevtanın, naaşın başında duruyorlar. Diyor ki Abdullah bin Mesud, kimdir bu? Muhammed Aleyhisselam'ın ashabından Ebu Zer diyorlar.
Allah Allah.
Abdullah bin Mesud iniyor atından, diyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mucizesini, onun ahirete irtihalinden şu kadar zaman sonra bize burada yaşattın Ebu Zer diyor. Tabii vefat etmiş Ebu Zer ama belki dakikalar, saatler olmuş. Defnedecekler, kefeni yok. İki tane kadın var, kızı ve eşi var. Yıllar önceydi diyor. Hani geliyordun Ebu Zer. Efendimiz Aleyhisselam seni soruyordu. Bir merkebin vardı, taşımıyordu seni. Sen onu çekiyordun. O zaman buyurmuştu ki bu Ebu Zer'dir. Ya'işu vahde, yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşrolur. Alakadar oluyorlar, kefenliyorlar, kaldırıyorlar. Tabii oruç da bize, hocam onu anlatıyor. Ne kadara yetiyorsa gücümüz Allah yolunda seferber olmak. Biz ya Rabbi bu bedeni sana verdik, armağan ettik. İnnallâhe eştara minel mu'minîne enfusehum. Emirlerin, buyrukların sadece bu bedende uygulanacak. Yeme diyorsan yemeyiz. İçme diyorsan içmeyiz. Ama Ramazan bir ay, biz ruhumuzu bir kalıba döküyoruz ve bayramda artık bundan sonra Ramazan'daki bu almış olduğumuz eğitimi hayatımızın 11 ayına tatbik edeceğiz inşallah. Kardeşlerimize, bizlere, hepimize Cenab-ı Hak böyle bir Ramazan yaşamayı ihsan buyursun inşallah.
Amin inşallah. Tabii bu o kalıba dökmek meselesi şey yapınca, söyleyince zaten.
Estağfurullah hocam.
Benim bu in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Burada ittiba esasında, ittiba tabi olmak değil. Arkasından izini sürmek de değil. İttiba esasında aynileşip onda yok olmak demektir. Bunun psikolojideki adı identifikasyon diyorlar. Aynileşme. O yüzden men teşebbehe bi kavmin fehve minhum.
Kim tasavvufta fena fir rasul.
Tabii kim ki kendisini zorla bir kavme benzetmeye çalışırsa o onlardan sayılır. Şimdi evet, bizim sokaklarımız böyle çok adamla dolu. Ama buradaki ittiba, biz kendi kişiliğimizi ve kimliğimizi eriteceğiz. Allah'ın Resulü'nün kişiliği ve kimliğinde onun kalıbına döküp donduracağız. Biz aradan çıkacağız. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. İşte oruç esasında böyle bizi aradan çıkaran ve yaradanımızla baş başa olmayı sağlayan enfes bir ibadet. Bunun kıymetini iyi bilmemiz lazım.
İmam Gazali Hazretleri'nin şöyle bir tasnifi vardı hocam oruçla alakalı. Savmul umum, savmul husus ve savmul hususil husus diye. Avamın orucu var. Hani orucu el imsak anil ekli ve şurbi vel cima diye fukahımız tarif buyuruyorlar. Malumlarınız yeme içmeden, aileden uzak durmak, ailevi beraberlikten kendinizi alıkoymak. Bu avam orucu. Bir de havas orucu var. Onlar işte eli, gözü, kulağı haramdan korumuş oluyorlar. Bir de böyle alimi Rabbanilerin orucu var. Onlarsa kalplerinde masivaya ait ne varsa onu çıkarıyorlar. Yürekleri bütünüyle İslam'a mahşer oluyor. Yani fena fillah makamı. Hani Mevlana Hazretleri'nin de herhalde.
Şimdi hocam fena fillahı da, mesela biz fena fil resulü de ayaklar yerde açıklamamız lazım. Biz öyle açıklıyoruz ki bizim tasavvuf kitaplarında hiç erişilmesi mümkün olmuyor. Evet. Nadir, kesbi, birkaç kişinin ancak ulaşabilecek, öyle değil. Fena fillah, ya ben kendi irademi bir kenara koydum.
Evet.
Ya Rabbi bundan sonra ben senin iradene göre yaşayacağım demek ve bu tercihte de müstakim olmak. Adam Allah'ın iradesine göre yaşıyorsa, attığı her adımda, söylediği her sözde, duyduğu her seste. Bu ihsan duygusu.
Evet, evet.
Allah'ı görür gibi yaşama. Fena fillah budur. Allah'ın iradesinde yok olmak. Fena fir Resul, Peygamber Efendimiz gibi yaşamak. O nasıl bir aile reisiyse, o nasıl bir müminse, nasıl bir sade vatandaşsa, nasıl bir cengaverse, her yönüyle Allah'ın Resulü bizim için en büyük numune imtisal. Biz ona göre kendimizi benzetmeye çalışarak, onun gibi olmaya çalışarak, onun gibi olamayız ama onun yolunda ölürüz.
Elhamdülillah.
Mühim olan o. Olmak değil ama onun yolunda ölmek, yok olmak. Bu da fena fir Resul'dür. Evet. Sünnet-i Seniyye'ye göre yaşayan. Bakıyorsunuz, ben şimdi bazı insanları görüyorum kamil. Ya görüyorsunuz sanki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi, bizim Ahmet İslamoğlu hocamız vardı. Develi'de.
He, evet.
Allah gari kıza.
Ziyaret etmiştim.
O da imamdı. Benim babam da imamdı. Beraber aynı yaştalardı. Her ikisi de Hacı Sami Efendi Hazretleri'ne müntesipler. Ben bir ziyarete gittim kendilerini Develi'de.
Evet hocam.
Vardım. Hoca Efendi böyle şeyden girdi, kapıdan girince ben dedim ki Allah Allah dedim ya. Bu Hoca Efendi nasıl Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e benziyor? Sanki Hazreti Ebu Bekir benim asker arkadaşım gibi. Onu hissettim şeyde. İlk kapıdan girdi. Sonra çok aslan gibi de baba yiğit sohbete başladı. Sohbeti gayet yavaş. O bedene uygun bir ses yok.
Evet.
Gayet böyle sessiz nasihatler ediyor. Siz onun ne dediğini anlamak için çok iyi dikkat kesilmeniz lazım. Pür dikkat dinliyor herkes. Anladım, o da bir irşatta bir sitilmiş. Yani şimdi Hoca Efendi sonra bir tanışalım sonra dedi. Neyse tanıştık. Ben dedim İrfan Gündüz deyince bana bir şey yaptı. Ya dedi hocam çok özür diliyorum dedi. Siz bizim Hacı Mehmet Efendi'nin oğlu musunuz? Evet dedim. Biz dedi sizin dedi yazdığınız dergideki yazılardan dedi burada herkese malumat furuşluk veriyoruz dedi. Öyle deyince yerin dibine geçesim geldi. Müthiş bir de tevazu abidesi. Ama bunu hissediyorsunuz. Yani böyle insanlar var. Hani zaten Allah'ın veli kulları kimlerdir?
Evet.
Görüldüğünde Allah'ı hatırlatan.
Evet.
Böyle güzel insanlarla karşılaşıyorsunuz. Böyle insanlar da fenafir Resul esasında. Dolayısıyla bunlar...
Gençler hocam şimdi böyle...
Erişilmez şey gibi göstermek çok yanlış.
Finnâdi ve lâ yahterik diyorlar evet, ya ateşte evet. Yanmayan gençler. Evet. Böyle şehvet ateşinde evet. Sokakta gözünü haramdan koruyan okulda iş yerinde. Elhamdülillah inşallah bunlar da fenafir Resul tabii, olurlar Allah'ın izniyle.
İnşallah, inşallah ben öyle görüyorum. Ve bu Ramazan bunun tam mevsimi.
Elhamdülillah.
Yani biz şimdi Ramazan'da şeytan zincire vurulur. Ya şeytan zincire vurulmuyor. İçimizde şeytanın bir vekili var, nefsimiz var. Az yiyerek, efendim işte az beslenerek o esas nefsi besleyen damarları kıstığınız zaman yani iktidar otomatikman imanımızın eline geçiyor.
Evet.
Ruhumuzun emrine geçiyor. Bilgimizin ve aklımızın emrine geçiyor ve nefsimizi biz yönetiyoruz. Şeytanın bağlanması bu. Ama çok yersek, çok nefsi çok beslediğiniz zaman nefis güçlü oldu muydu? Aklı da yener. Bilginizi de esir alır, imanınızı da esir alır ve size dediğini tepe tepe yaptırır.
Yaptırıyor da.
Ya o yüzden ne diyor Peygamber Efendimiz? Ya gerçek baş pehlivan rakibini tuşlayan değil. O işindeki en büyük o nefsini yenen adamdır. Dolayısıyla burada tabii Ramazan'ın orucun esas şeysi bidayette tasavvuf bu âb-ı kil libasından âri olmaktır. Nihayette tasavvuf gönül tahtında sultan olmaktır diye. Bu âb-ı kil libasından işte su toprak bu yönünüzü evet. Kısacaksınız ve bir anlamda ruhani ve rabbani bir adam olacaksınız. Çünkü nefsi tamamen kıstığınız zaman bedeninizde ister istemez Allah'ın iradesi egemen oluyor. Efendim ruhunuzun dediği tutuluyor. Dolayısıyla bakıyorsunuz cam gibi şeffaf, nur yüzlü bir adam çıkıyor ortaya.
Hani Şah Nakşibend Hazretleri'ne diyorlar ya hocam, sizde neden işte halvet yok, erbain yok? Bizim delilimiz diyor, tabii ki bunu yapan kardeşlerimiz, onların delilleri var. Yani onlar da doğru yapıyorlar ama biz şununla amel ediyoruz. رِجَالُ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيُنْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Yani onlar ticaretin içindeler, alışverişteler, cemiyetin içindeler ama hiçbir şey onları Allah Teala zikirden alıkoymuyor.
Ya.
Muhsin. Halk içinde Muhsin. En ta'budallaha teala kenneke terahu. Yani halk içinde hakla beraber olabilmek, cemiyet içinde yaşamak, yoksa dağ başında çekilmek, onu herkes yapabiliyor. O zaman haramdan korunabilir. Ebul Hasan en-Nedvi'nin Rabbaniye la Rahbaniye diye küçük bir risalesi var.
Ruhbanlık yok ama Rabbanilik var. Evet.
Rabbani olmak. Tabii o kilise manastıra çekildi, dağa çekildi, şehri bıraktı. Ama alimler, alim-i Rabbaniler hep şehrin içinde kaldılar. Halleriyle, konuşmalarıyla insanların önünde oldular. Nasıl bir baba olunur? Nasıl namaz kılınır? İşte Ramazan gecelerinde sahabe-i kiram bile radıyallahu anhum sahur vaktine kadar namaz kılarlarmış hocam. Sopalara tutunurlar, duvara tutunurlar. Ayakları yarılır ama o halde kıyamda durur. Namazın vermiş olduğu aşkla, heyecanla kendilerinden geçerler. Fark etmezler. Şafii mezhebine göre malumlarınız kan akınca da abdest bozulmuyor.
Evet. Fetva da oradan geliyor zaten.
Fetva da oradan geliyor. Allah Teala hani Ramazan-ı Şerif'te bir tarafta mukabeleler olacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın da işte Cibril-i Emin'le bu karşılıklı okumalarının bugüne belki tevarüsü, teravih namazları, nafile ibadetler, sadakalar. İnşallah oruç oruca doğru İnşallah. Müminleri bizleri Getirecek. Rabbimizin lütfuyla Getirecek. Taşımış olacak.
Önce nefsimizden başlayacağız. Biz hep başkalarına nasihat ediyoruz da. Halbuki önce herkes kendinden başlamalı.
Evet hocam.
Ne mutlu kimseye ki buyuruyor Efendimiz. Başkalarının kendi yanlışıyla meşgul olması onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur. Sonra bir de bilmem siz ne dersiniz ama benim şeyim Cenab-ı Hak insana özgür tercih imkanı vermiş. İmanı da tercih edebilirsiniz, küfrü de tercih edebilirsiniz ama neticesine katlanmak da size ait. Zorla bir adam Müslüman olmaz. Zorla da kafir olmaz. Burada özgür tercih önemli. Bu yüzden buna itikat demişler. İtikat düğüm çalmak demek. Bağlanmak demek. Demin sizin ifade buyurduğunuz bir şey var ya hani. Ya Rabbi bundan sonra ben canımın istediği gibi yaşamayacağım.
Evet.
Senin iradene göre yaşayacağım. Bu düğüm çalmaktır işte. Kendi irademi bir kenara bırak, Allah'ın iradesine göre ve bu özgür iradeyle olmalı. Zoraki olmaz. Dolayısıyla bu Ramazan'da özgür iradesiyle herkes elhamdülillah demiş ki ben orucu tutacağım. Başlıyorsunuz. Ramazan'ın birinden 30 Ramazan boyunca Cenab-ı Hak bundan sonra yemeyeceksin dedi. Yemedik. İftar vakti geldi. Şimdi yiyebilirsiniz dedi. Yiyoruz. İşte bu disiplini, bu Allah'ın iradesine bağlı olmayı ve nefsimizden uzak durmayı öğreten en önemli ibadetlerden birisi herhalde.
As-savmu emanetun buyuruyor hocam Efendimiz Aleyhisselam. Oruç bir emanettir. Yani bir emanet alıyoruz aslında. Kimse görmüyor, evdeyiz, acıktık, susadık. Ama kiramen katibin ya'lemune ma tefalun. Allah Teala görüyor, melekler yazıyorlar. Yani dünyada böyle başka bir şey yok hocam.
Ya.
Bir fırıncı olsa adam gecenin yarısında lavabodan çıktı, ellerini yıkamadan hamuru yoğuracak. Devlet yasaklamış olsa, kamera yok, bekçi yok. Onu ellerini yıkamaya mecbur eden imandır.
Elhamdülillah.
Oruç bize onu veriyor işte.
Allah razı olsun.
Sürekli bir murakabedeyiz. Görülüyoruz. Kameralar var. Kaydediyorlar. Önümüze çıkaracaklar. Bu olunca o zaman sadakayı verirken de şahit aramıyor. Hani ihlası tarif ederken diyorlar ya hocam. Allah Teala'dan başka yapılan ibadete şahit aramamaktır ihlas.
Evet, tabii ya.
Oruç da böyle bir şey.
Evet, Allah razı olsun.
Rabbimin güzel şahidi oluyor.
Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah, ben istifade ettim hocam.
Estağfurullah, ta Erzurum'dan buraya geldiniz.
Estağfurullah.
Ama biz sizleri dinleyicilerimizle böyle karşı karşıya getirmekten memnunuz.
Ben
hatta
de,
keşke fırsat
talebelikte olunca kitaplarını okuduğumuz hocamla
estağfurullah
böyle bir oruç sohbetinde bundan sonra Erkam'da böyle
İstanbul'a her teşrif ettiğinizde radyomuz emrinize amadedir. Her zaman
hocam
buradan yani dinleyicilerimize gerekli her türlü şeyi aktarmakta biz sizi şeref duyarız, ağırlarız. Değerli dinleyicilerimiz, istemesek de İhsan Şenocak hocamızla sohbetimize burada son vermek zorunda kaldık. Yine gönlünüz, efendim gözünüz hep bizde kalsın ama tekrar gelmek üzere şimdiden size Allah'a ısmarladık diyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.